Güneş ışıktan elleriyle Pavurya'nın suratına dokunmuş, uyanmasını sağlamıştı. Pavurya gibi yalnız gezen, tabiri caizse cesedini yanında gezdiren bir hayalet gibi, her an ölmeye hazır bir biçimde ömrünü geçiren kabadayılar, uykuda olduklarını fark ettiklerinde paniklerler. Çünkü bu tarz adamların sürekli ayık kalması gerekmektedir. Doğası gereği uyuduğunu fark edince, pencereye uzattığı ayaklarını geri çekip, oturduğu iskemlede sıçrayarak etrafına bakındı Pavurya. Korkunç bir sessizlik vardı. Bu sessizlik, uzaklardan gelen çakal sesleri, uluyan rüzgar ve uykudaki bir külhan beyinin altında çırılçıplak kalmış, ağzı yüzü morluk içinde genç bir kızın sessiz hıçkırıklarıyla deliniyordu. Bu genç kız, yıkılmış dev bir çınar ağacının altında sıkışan zarif bir ceylana benziyordu. Postu delinmiş, bu delikten sızan kanlarla yumuşak tüyleri birbirine yapışmış güzel bir ceylana. Pavurya, kafatasını avcunun içinde sıkıştırarak baş ağrısını dindirmeye çalıştıktan sonra oturduğu iskemlede doğrularak kaslarını ve etini geren soğuğu hissetti. Parçalanmış döşemelerden birkaç parça tahta söküp sönen sobayı tekrar yaktı. Sobanın başında etlerini ısıtmaya çalışırken göz ucuyla Külhan Bey'in altındaki kıza baktı. İçsel yorgunlukların insan gözünü bir araç gibi kullanarak dış dünyaya sızmasının binlerce çeşidi vardır. Aynı işi yaparak yorulmuş yüzlerce işçinin gözlerindeki yorgunluk aynı parmak izleri gibi kişiye özgü ve benzersizdir. Keşke sizlerle fizikten muaf iletişim yöntemlerimi paylaşabilseydim ve hızlıca tüm yorgunluk çeşitlerini sizlere aktarabilseydim. Ne yazık ki fizik kurallarıyla kafeslenmiş siz güzel insanlarla telepatiye benzeyen bu dijital aktarım odaklı iletişim türü namümkün. Elimden geldiğince detaylara takılmadan insansız bir biçimde aktarım sağlamaya çalışsam da bana göre oldukça işlevsiz olan iletişim yöntemleriniz, aktarmak istediklerimin yalnızca ana fikrini sizlere sunmama olanak sağlıyor. Bu bariyeri ne yazık ki aşamayacağız. Dilsel ifadede temsili imkansız olan şeyler, ne yazık ki genellikle konuların en can alıcı noktaları oluyorlar. Olsun, mevcut imkanlarla iletişim kurmaya devam edeceğiz. Yorgunluk türleri üzerine konuşmaktansa, Pavurya'nın seyrettiği kızın yorgunluğu özelinde konuşmak daha mantıklı olacaktır. Külhan Bey altında kısıtlı imkanlarla nefes alabilen, vajinasındaki keseye benzer ağrılar ve kırılan burun kemiğindeki acılara aldırmadan var olmayan yerlere bakan bu kız, her insan gibi tertemiz bir biçimde doğmuştu esasında. Bembeyaz bir bebekti. İçinde yüzdüğü sıcak rahim aniden yırtıldığında oksijenle yandı göğsü ve soğukla sızladı vücudu. Gözleri ışıkla tanıştığında burnunda bir sızı hissetti. Gülümseyerek kendisini izlerken büyükleri, bebek dayanılmaz acılar çekmekteydi. Doğum bir ölüm provasıdır. Can çekişerek ölülükten ayrılmak, varlığı pasif olarak sürdürmeye bir son vermektir. Aslında doğum denen kavram, ölüm denen kavramla neredeyse her anlamda benzerlik taşır. Anne, bebeğin bağ kurduğu ötekilerin ilkidir. Kafanızı karıştırmak istemediğimden bunu biraz daha detaylı açıklayacağım. Her bebek anneden koparılmış bir organdır. Bu koparılma, yani doğum, insanın yaşadığı ilk travmadır. Doğum bir kayıp tecrübesidir. Doğum travmasına bağlı parçalanmışlık hissi ölüme kadar peşini bırakmaz insanın. Parçalanmış bir organ olarak insan için oksijenden insan bedenine kadar her şey ötekidir. Anne, nefes, acı, kalp, kol, ayak, güneş, ışık, ışıksızlık. Varoluş evreninde varlığını aktif ya da pasif olarak sürdüren her şeyin adı ötekidir. Nefes ve duyusal tanışmaların ardından normal şartlar altında bebeğin ilk bağ kurduğu öteki annedir. İki parçaya bölünen bir solucanın birbirlerine temas etmeye başlaması gibidir anne ve bebeğin tanışması. Anne yalnızca bir besin kaynağı değildir. Memelerinden süt emerek, annesine dokunarak, koklayarak, duyarak, kendi varlığından haberdar olmaya başlar bebek. Artık aktif bir bütünün pasif parçası olmadığını fark etmeye başlar. Bebek organlıktan çıkarak beden haline gelmiştir. Bir bedene dönüşen organ için yoğun bir keşif çalışması başlamıştır artık. Bebek otoriteyle, yani babayla tanışır. Baba yalnızca gen aktarımı sağlayan bir erkek figür değil, toplum olarak da karşısına çıkabilir bebeğin. Dünyayla tanışan bebeğin anneden sonra karşısına çıkan bir diğer öteki olan baba, haz düşkünlüğünü engelleyen, sınırlayan ve bu doğrultuda eğitim verendir. Bir aradalık, yani toplumun bir parçası olabilme eğitimi bu şekilde başlamış olur. Doğum zorunluluğuyla annenin kaybedilişi, eğitim denen toplumsal yasaklamalar ve kısıtlamalarla bedensel hazın kaybedilişiyle başlayan yaşam aslında bir kaybediş sürecidir. Dünyevi kazanımların bir sonucu olarak yaşanılan tüm bu kayıplar, bir zamanlar sahip olduğumuza inandığımız bazı şeyleri bulma özlemini yaratır. İşte bu arayış sanattır. Fakat sanattan bahsetmeye başlayarak konuyu dağıtmak ve kafanızı karıştırmak istemiyorum. Başka bir zaman sanat üzerine de konuşuruz. Bebeğin gözleri zamanla ışığı yontan ve ışığın vücut bulmasını sağlayan bir araç haline gelir. Bakma eyleminin bilincine vardığı vakit başkası tarafından kendisine bakıldığını bilerek kendi mevcudiyetinin bilincinde olur. Yani var olan şeylere bakıyorum, bana bakıldığına göre ben de varım şeklinde düşünmeye başlar. Bebek artık bir özne olduğunun farkındadır. Kendisiyle iletişime geçen tüm ötekiler öncesinde kendisine bakmaktadır. Bakmak eyleminin iletişimin ilk basamağı olduğunu öğrenir bebek. İki adet siyah beneğin ardından dünyayı deneyimlemeye başlar. Kendisini koparılmış bir organ olarak görmeye devam eden bebek, bir ayna ya da su birikintisi yoluyla kendi yansımasıyla tanışarak irkilir. İletişime geçtiği ötekiler gibi kendini görür ve bu görüntü hem kendisidir hem değildir. İmgesiyle tanışan bebek kimlik travması yaşar bu kez. Kendisi ve imgesi arasındaki boşluğun yarattığı tedirginlikle uzun süre başa çıkamaz. Toplumun kendisini bir imge olarak görüyor olması, bebeğin de kendini imgesi üzerinden kimliklendirmesine neden olur. Yaşadığı sürece imgesini kimliği olarak görecek ve beğenilme, takdir edilme, arzulanma arzusuyla imgesine hayranlık duymaya başlayacak. İmgesini güzelleştirerek sevdirmeyi amaç edinecek. Aynada baktığı şey aynı zamanda cesedidir de. Bir gün terk edeceğini bildiği bir giysidir. Üstelik değişkendir de. Kırılgan ve hassastır. Muhafazası zordur. İmgenin muhafazası adına bakire kanıyla yıkanan kontesler, suratına salyangoz sürenler, suratını gerdirerek sonunda insansı bir kertenkeleye benzeyen teyzeler, saç ve sakal tıraşları, yüz boyaları, elbiseler, iç çamaşırları ve imgenin gücünü arttıran aksesuarlar. Bunların hepsinin varlık amacı güçlü bir imgesel imago yaratmaktır. Yakın bir sevdiğinin cesedini gören insanlarda yine kelimelerin temsil edemeyeceği bir hissiyat filizlenir. Bu hissiyat imgenin yarattığı yanıltmacanın farkına varılmasıdır. İnsanın daha minik bir bebekken derinlere gömdüğü benliğinin dışarı çıkma çabası kendini yeniden hatırlatmasıdır. Bir imge haline gelen insan önünde duran tanıdık cesede bakar ve buz gibi bir yabancılık hisseder. İmgeye yapılmış maddi ve manevi yatırımlarla yaratılan kimlik, yani ego, gerçek değildir. Tanıdığınız bir insanın cesedine bakınca bunu görürsünüz. İmgenizin derinlerine gömdüğünüz gerçek benlik artık uykudadır. Uyanmak için dünyadaki ilk günlerde olduğu gibi kayıplar yaşanmasını bekler. Anne kaybı, bedensel haz kaybı ve benlik kaybı. Benlik kaybından sonra hiçbir şey gerçekten deneyimlenmez artık. Külhan beyinin altında gözleri boşluğa dalıp gitmiş kızın gözlerindeki yorgunluğun sebebi imgesel kimliğinden vazgeçişiydi. Doğduğu evin yanındaki sokakta ilk adımını attığı, oyunlar oynayarak büyüdüğü sokakta annesinin yakılışını, ilk kez öpüştüğü, ilk kez seviştiği, günahkar zevkleri iliklerine kadar defalarca yaşadığı samanlıkta saklanarak izledi. Annesinin imgesini terk eden benliği gördü. Benlik gitmişti ve annesi sandığı imge kalmıştı geriye. O zaman beyin labirentlerinde kaybolan benliği çıkıp geldi ve göz bebeklerinin arkasına yerleşti. Doğduğundan beri uyuyan bir farkındalık olduğunu fark etti kız. Uzun süre uyuyanlarda bir yorgunluk olur ya hani, gözlerindeki yorgunluk da bu tarz bir yorgunluktu işte. Yerini egoya bırakmış benliğin uzun uykusundan uyanışı, imgenin gözlerine yansımıştı. Oysa Pavurya'nın kıza acıma sebebi, yaşadığı acılardan dolayı yorgun düştüğünü sanmasıydı. Güneş ve Pavurya'nın arasında bir drone geçtiğinde gölgesi duvarda belirdi. Pavurya irkilerek arkasını döndüğünde onlarca drone'un boş sokaklarda gezdiğini fark etti. piştovunu çıkardı ve yarı çıplak kızı kolundan tutup çekti. Kız hiç direnmeden, lastik bir çanta gibi sünerek çıktı Külhan Bey'in altından. Hızlı fakat temkinli adımlarla binanın arka kapısından çıkarken binaların arasında gezinen gölgeler gördü. Pavurya, önceki gece kaçan çocuğun köyün kabadayısına haber uçurduğunu düşünerek çatışmaya hazırlandı. Oysa durum düşündüğünden de fenaydı. Pirotalı kabadayı oldukça geleneksel bir siyasi stratejiye alet etmişti Pavurya ve Külhan Beylerini. Pirotalı oduncu Bilye Göz'e yalan söylemişti. Kimse Dubokolu Petrov'un kellesini istemiyordu. Ortada bir anlaşma da yoktu. Potok nehrinde Petrov'un kellesi Musa Lintu'ya teslim edilmeyecekti. Bu taktiğe eski kabadayılar, yani dinozorlar, kan terbiyesi derler. Pirotalı kabadayı son aylarda haracı arttırmıştı. Köylüler arasında başlayan dedikodu kabadayıya karşı bir örgütlenmeye dönüşüyordu. Leblebi Figo adlı bu kabadayı köylüler tarafından biletinin kesileceğini anlayınca yaşlanmayı başarmış kabadayılar cemiyeti olan dinozor heyeti karşısına çıkıp akıl danıştı. Dinozorlar birkaç dakika kendi aralarında fısıldaştıktan sonra kan terbiyesi uygulamasını önerdiler. Oduncu köylüler tarafından sürekli şikayet edilen bir adamdı. Figo'nun oduncuyu bir ara şişletmesi gerekiyordu. Fakat kendi köylüsünü şişletmesi bir gün aleyhine kullanılabilirdi. Şişletmediğinde de köylülerin sorununa çözüm bulamadığı, çünkü birilerinden korktuğu söylentisi dolanmaya başlıyordu kıraathanelerde. Borca battığından dolayı haraçları kısamazdı. Köye bir bela musallat etmeliydi. Teröristlerle anlaşmak tehlikeliydi. Çünkü terör örgütleri çok hızlı güçlenirler ve kontrol altında tutmak da zordur. Biraz araştırmanın sonunda Bilye Göz ve Külhan Beylerini gözüne kestirdi Figo. Oduncuyu yanına çağırıp gizli bir operasyon için görevlendirdiğini söyledi. Şans bu ya, oduncu da hali hazırda Bilye Göz'le ticaret yapmaktaymış. Operasyonda üstüne düşen görevi yerine getirip geri döndüğünde yüklü miktarda coin elde edecekti. Figo, Bilye Göz'ün oduncuyu öldüreceğini çok iyi biliyordu. Sonuçta kendi köyüne ihanet etmiş bir adam, herkese ihanet eder. Oduncuya yapması gerekenleri tek tek anlattı. Oduncu da uyanık herif zaten. Hemen Bilye Göz'e gidip durumu anlattı. Bilye Göz tabii ki oltaya düştü. Leblebi ve adamları yakında bir konumda mevzilendiler. Bilye Göz'ün köyü basıp köylüleri katletmesini bekleyeceklerdi. Kan terbiyesi denen şey de zaten buydu. İsyan etmeye başlayan köylüyü kanla terbiye ederek yeniden kendini kahraman ilan edecekti. Figo ve adamlarının en az 2 gün sonra geri döneceğini düşünen Bilye Göz ve adamları eğlenceye düşmüş, sarhoş olup sızmışlardı. Saldırmak için çok doğru bir zamandı. Pavurya mevzunun detaylarını bilmese de belaya bulaştığını anlamıştı. Kızı da yanına alarak bölgeyi terk etmenin bir yolunu bulmak için etrafa bakınmaya başladı. Binaların duvarlarını siper alarak köyün kıyısındaki evlere kadar ulaştı. Birkaç dakika içinde silahlar patlamaya başladığında atın birini ahırdan çalıp araziye 4 nala koşturdu. Çocuklarını, babalarını ve kocalarını kaybetmiş yüzlerce kadın, Figo'nun kahraman gibi köye girip düşmanı katledişini gözyaşlarına boğularak coşku içinde seyretti. Bilye Göz ve Külhan Beyleri daha gözlerini açamadan Figo ve adamlarının silahlarıyla delik deşik oldular. Dinozor heyetinin planı işe yaramıştı. Tabii bu başarılı plan Figo'nun dinozor heyetine yüklü miktarda ödeme yapmasına sebep olacaktı. Bu yüklü miktardaki ödemeyi de tabii ki cebinden yapmayacaktı. Haracı arttıracak, köylüye ödetecekti bunu. Tüm bu olanlardan sonra haracın artması da açlık da köylüyü rahatsız etmeyecekti. Kısacası köylüler haraç zammına karşı çıkmanın bedelini katliam ve daha fazla haraç zammıyla ödemiş oldular. Pavurya yanına aldığı kızla birlikte uzun süre hiç durmadan yol aldı. Sonunda dinlenmek için bir dere kenarında durduğunda kızın çoktan ölmüş olduğunu fark etti. Derenin üstünü kaplamış buz tabakasını kırıp biraz su içti. Hava kararmaya başlamıştı. Bir köy bulamazsa geceyi atlatması pek mümkün olmayacaktı. Yeniden at sırtında karlı ve çamurlu yolları kat etmeye başladı. Karanlık bir orman kesti önünü. Ormanın derinliklerinden şaman davulları duyulmaktaydı. Şamanlara ait bir ormana girmek, hele ki boynu muskalı, beli kuşaklı bir kabadayı olarak bu topraklara adım atmak olacaktı. Ya attan vazgeçecek, ağaçların gölgelerinde saklanarak sessizce ormanı geçecekti ya da ormanın etrafından dolanacak, tarçın kum dağını aşması gerekecekti. Ormana girdiğinde şamanlardan gizlenmesi oldukça zorken, tuzakları da hesaba katınca ormanın etrafından dolanmaktan başka şansı kalmadığını anladı. Lacivert bulutlardan ufak ufak yağmur çiselemeye başlamıştı. Hiç vakit kaybetmeden atını Tarçın Kumdağı'na sürdü. Tepesi sislerle örtülü bu dağın etekleri meditasyon yapan semazenlerle doluydu. Etrafında dönen semazenlerin arasından hızla geçip mutrip heyetinin ezgilerini geride bıraktı. Havanın dondurucu soğuğu, rüzgara karışıp karışıp suratına vuruyor, görünmez kesikler atıyor gibi cildini yakıyordu. Hava karardığında anca dağın ardına geçmeyi başarmıştı. Kurtlara yem olmamak için atı daha da hızlı sürmeye başladı. Karanlığın içinde kaybolan uçurumların birine adım atan at aşağı yuvarlandı. Pavurya şans eseri düşer düşmez bir ağacın gövdesine çarparak durmuştu. Zavallı at Pavurya kadar şanslı değildi. Uzun süre yuvarlandı. Bacakları tek tek kırıldı. Sivri kayalar kaslarını ve etini yırtarak paramparça etti. Dişlerinin çoğu ufalandı. Sonunda bir düzlüğe düştüğü zaman tüm vücudu zıngır zıngır titriyordu. Yaşamaktan çoktan vazgeçmiş, en acısız şekilde bir an evvel ölmeyi bekliyordu. Pavurya, can çekişen atın inlemelerini takip ederek tam tepesindeki kayalıklara kadar geldiğinde bir kurt sürüsünün ondan evvel ata ulaşmış olduklarını gördü. Aç kurtlar yaralı atı öldürmemişlerdi bile. Kalçasını, karnını, sırtını parçalayıp çekiştirdikleri etleri çiğnemeden yutmaya başlamışlardı bile. At avaz avaz bağırarak etrafını saran vahşi kurtların büyük bir iştahla etlerini yiyişini, kemiklerini kırışını seyretti. Pavurya attan umudunu kesti. Ya kurtlara yem olacaktı ya da buz gibi havada donarak ölecek ve cesedi yolcuların yön tayin etmesine yardımcı olan nirengi noktalarından biri olacaktı. Hazır kurtlar atı parçalamakla meşgulken yoluna devam etmeye karar verdi Pavurya. Kıyafetleri ıslanmıştı. Buz gibi havada tir tir titriyordu artık. Bir mağara gördü. İçeri girmekten başka şansı kalmamıştı. Vahşi bir Anadolu parsına yem olacaktı belki de. Fakat başka şansı kalmamıştı. Karanlık mağaraya girdi. İçerisi nemli ve soğuktu. Cebindeki çakmak ıslanmıştı. İçeride yürürken yumuşak bir şeye çarptı ayağı. Gözleri görmüyordu. Eğilip ayağının ucundaki kocaman yumuşak şeye dokundu. Bir hayvan. Büyükçe bir hayvan yatıyordu ayaklarının dibinde. Nefesini tuttu. Ve geri geri adım attı. Durup hayvanın nefesini dinledi. Ses yoktu. Çakmağı avucunda döndürüp bir kez daha çaktı. Yine yanmadı. Fakat çakmak taşından fışkıran kıvılcımlar az da olsa aydınlatabiliyordu. Yerdeki tüylü şeye uzattı çakmağını. Ve çaktı. Bir anlığına görünen şey kabarık tüylü bir boz ayı cesediydi. Hayvanı yavaşça dürttü. Kıvılcımı için çakmağı tekrar çaktığında çakmak yandı. Çakmağın ucundaki alevle hayvanı inceledi. Dişleri iç içe geçmiş bir cesetti bu gerçekten de. Üstünde bir bıçak olsa ayıyı kesip postunun üstüne geçirebilirdi. Ne yazık ki hiçbir şeyi yoktu. Tam o anda mağaranın dışında bir homurdanma duyuldu. Pavurya çakmağı söndürüp yerde yatan ayı cesedinin altına soktu kendini. Ceset henüz kokmaya başlamamıştı. En azından çürüme kokusu yoktu. Nemli bir köpeğe benziyordu ayının kokusu. Mağaradan içeri başka bir ayı girdi. Homurdana homurdana yürüdü. Pavurya'nın üstünde duran ayının başında durdu. Kokladı. Cesedi birkaç defa burnuyla dürttü. Birkaç adım ötelerinde yere yatıp uyumaya başladı ayı. Pavurya korku içinde hemen yanında uyumakta olan ayının nefesini duyabiliyordu. Fakat zifiri karanlığın içinde artık mağaranın çıkışını bile göremiyordu. Mağaranın önünde toplanmış kurt sürüsüne saldıran ayının sesiyle irkildi Pavurya. Tan henüz ağarmaya başlamıştı. Kurtların ve ayının sesi uzaklaştığı anda ayı cesedinin altından fırlayıp dışarı koştu. Ayı kurt sürüsünü kovalamaktaydı. Cüssesine rağmen oldukça hızlı bir şekilde ilerleyen ayıyı izledi bir süre Pavurya. Layhar ona bir şans daha tanımıştı. Ayı cesedinin kalın kürkü sayesinde buz gibi bir geceden sağ çıkmayı başarmıştı. Üstelik yanı başında uyuyan koca bir ayının yanında uyuyarak. Hızla tepeye indiğinde artık hali kalmamıştı. Açlıktan ölüyordu. Üstelik susamıştı da. Başında inanılmaz bir ağrı vardı. Ateşi çıkmaya başlamıştı. Elleri mosmor olmuştu. Ayaklarını düşünemiyordu bile. Etrafına baktı. Beyaz, kardan bir çölün ortasındaydı. Donarak öleceğini anladığında boynundaki muskasını çözüp içindeki zehirli kağıdı çıkardı. Zehirli kağıdı tam dilinin altına yerleştireceği sırada silah sesini duyup irkilmişti. Başını kaldırıp sesin geldiği yöne dikkatle baktığında göğe yükselen kara dumanları gördü. Birileri kamp yapıyordu. Ona göre kabadayıların koruyucusu ilk kabadayı Layhar'ın işaretiydi bu. Kamp ateşini gördüğünde koyun meylemesi duymuş aç bir kurt nasıl koşarsa öyle koştu dizine kadar karla örtülü boş arazide. Kamp yapan baba oğlu öldürüp güzelce karnını doyurdu. Bulduğu mecidiye dolu keseleri sakladı. Aliki isimli bir genç kızın doğaüstü güzelliğine şahit oldu. Parasını çaldığı bir örgütün kafatasını parçalamaya en hevesli üyesiyle sevgisini paylaşma arzusu içindeydi Pavurya. Fakat öncesinde yeniden eski gücüne kavuşması gerekiyordu. Boğazı şişmişti, öksürüyordu. Üstelik hala ateşi vardı. Biraz olsun enerjisini toplamayı başarmıştı. Ama yoluna devam etmesi gerekiyordu artık. Eokaların seslerine sırtını dönüp sivri kayalıkların üstünde sekerek uzaklaştı. Ticaret araçlarının gelip geçtiği bir yol gözüküyordu uzaklarda. Hızla tepeden inip bir çalılığın arkasında pusuya yattı. Eski püskü bir at arabası kendisini zar zor taşıyan ihtiyar iki ata tutunarak ilerlemekteydi. Harman limonları yazılıydı arabanın üstünde. Arabayı kullanan ihtiyarın görmeyeceği şekilde hızla arabaya yanaştı Pavurya. Bir süre arkasından koştuktan sonra arabanın arka kasasındaki kancaya tutundu. Kancaya tüm gücüyle asıldı ve kapağın açılmasını sağladı. Tüm limonlar yola saçıldığında Pavurya bir kayanın arkasına saklandı. Planlamasına göre ihtiyarın limonları görüp durması gerekiyordu. Limonları toplamaya başladığında Pavurya arabaya atlayıp yola devam edecekti. Ne yazık ki ihtiyar şoför kapağın açıldığını ve limonların yola saçıldığını fark etmeden yoluna devam etti. Neyse ki yarım saat kadar sonra bir tüccar arabası yola saçılmış limonları görüp durdu. Tüccar limonları toplarken Pavurya etrafı kolaçan etti. Kimsecikler yoktu. Adam büyük bir coşkuyla limonları toplayıp arabaya doldurmaktaydı. Sonunda Pavurya kayanın arkasından fırlayıp adamın ense köküne sağlam bir yumruk attığında adam yere yığıldı. Tam o sırada ufukta bir zabıta aracı gözüktü. Pavurya yerdeki adamı kaldırıp ses çıkarma ihtimaline karşın boynunu kırdı. Limon ve odunların arasına attıktan sonra kasanın kapısını kapattı. Ön taraftaki şoför koltuğunda duran pançoyu da üstüne geçirdikten sonra limonları çalmak için cesaretini toplamaya çalışan aptal bir tüccar taklidi yapmaya başladı. Zabıtanın çadırlı vagon tipi at arabası Pavurya'nın yanında durdu. Kalın dudağının üstünde siyah bir tırtıl gibi duran ince bıyıklı zabıta aşağılayıcı bir tavırla inceledi Pavurya'yı.
Hayırdır? Merhaba, limonlar dökülmüş de. Senin mi o limonlar?
Yo, hayır.
Hadi o zaman devam et yoluna. Ne diye duruyorsun?
Ne bileyim, sahibi burada mı diye.
Ben bulurum sahibini. Hadi bakayım yoluna.
Peki beyim.
Zabıta, başarısızlığını kabul edememiş adamlar, aptal ve zavallı gördükleri insanlara nasıl bakarsa öyle baktı Pavurya'ya. Pavurya, sürücü koltuğuna oturdu ve eski bir halattan yapılma dizginleri kavradı.
De!
At arabası uzaklaşırken zabıta limonları kime toplatacağından kime ne kadar satacağına kadar her şeyi hesaplamıştı. Pavurya 2 saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a yaklaşmıştı. Kasada yatan cesedin cebinden cüzdanını alıp şehir kapısından girişte tüccar ehliyetini kullandı. Artık İstanbul'daydı. Damları göğe uzanan, sonsuz fırsatlarla dolu şehrine yıllar sonunda geri dönmeyi başarmıştı. Şehrin kalabalık caddelerine girmeden önce ıssız bir kutuya gidip arabayı durdurdu. Ölü adamın cebinden çıkardığı sigara içtikten sonra sel sırasında yok olmuş eski bir limandan aşağı yuvarlamak üzere ölü adamı sırtına aldı. Tam o anda sıska, beyaz suratlı, tikleri sebebiyle gülünç mimiklere sahip bir gençle göz göze geldi. Pavurya, ölü adamı sırtından attığı gibi kaçmaya çalışan gencin peşinden koştu. Çok kısa süren bir kovalamaca ardından Pavurya genci yakalamayı başardı. Yere yatırıp kafatasını avuçlarının arasına aldı ve tam sıkmaya başladığında genç bağırdı.
O cesedi kaça satarsınız diye soracaktım.
Pavurya şaşkınlıkla serbest bıraktı gencin kafasını.
Satın mı almak istiyorsun?
Evet beyim.
Ayak yapıyorsun.
Yeniden avuçlarının arasına aldı gencin kafasını.
Hayır beyim, çok ciddiyim. Ben Coşkun oğlu Mumyacı Dursun'un küçük oğluyum. Tıngır Bülent ismim.
Ne yapacaksın bu cesedi?
Satacağım efendim.
Kime?
Bir tabip var. İsmini kimselere vermiyor. Onun yardımcısı her hafta gelip ceset satın alıyor bizden.
Ne yapıyorlarmış o cesetleri?
Bülent, Can Avli ile bildiği her şeyi anlattı. Saf bir çocuk olduğu her halinden belliydi. Biraz da altına kaçırmıştı. Böylesine saf bir gencin, hele de altına işeyecek kadar korkmuşken, her soruya mantıklı bir yanıt verecek şekilde hızlıca yalan söyleyebilmesi pek de mümkün değildi. Yine de Pavurya, doğru söylediğinden emin olmak için Bülent'le birlikte dükkana gitmeye karar verdi.
Bana bak, eğer yalan söylüyorsan, polisi, jandarmayı peşime takarsan uzun uzun acı çektirerek gebertirim seni.
Haşa beyim, bizim ailemizde yalan söylenmez.
Pavurya, Bülent'i yanına oturttu. Ölü adamı yeniden kasaya koydu ve Coşkun Mumyacılık tabelası bulunan dükkanın önünde durdu. Bülent'in üç abisi dükkandan içeri giren Pavurya'yı uzun uzun süzdüler. Bülent olan biten her şeyi anlattı. Daha sonra Pavurya'yla abilerini tanıştırdı. Kardeşlerin en büyüğü olan Kavanoz Levent sessiz bir adamdı. Gözleri durmadan hareket ediyor, insanların mimik ve hareketlerini, etrafta olan biteni dikkatle gözlemliyordu. Sonraki en büyük kardeşin adı Mermer Pamir. Agresif bir tipti. Sürekli nefes nefese biri görünüyor, sık sık dudaklarını emiyordu. Kıpkırmızı, pütürlü bir deriye sahipti. Molotov İhsan, Bülent'in bir büyüğüydü. Sakin ve rahat bir tipti. Bakışlarında kibir vardı. Pavurya gibi korkusuzdu. Korkusuzluğunun kaynağı güçlü bisepslerinden ziyade güçlü bir beyne sahip olmasıydı. Pavurya, içeridekileri dikkatle inceleyip Bülent ve Levent'i işaret etti.
Siz ikiniz benziyorsunuz ama geri kalanlara benzemiyorsunuz. Onlar da birbirlerine benzemiyor. Nasıl kardeşlersiniz siz?
Bülent sözü abilerine bırakmadı.
Levent abiyle ikimizin anneleri babaları aynı. Geri kalanlarımızın anneler farklı ama babalar aynı.
Nasıl yani? En büyük ve en küçük çocuğun anneler aynı, ortancaların anneler farklı. Nasıl oluyor?
Mermer yalanarak Pavurya'yı süzdü ve söze girdi.
Bizim aile yapımızı geç de sen kimsin? Nesin? Bu adamı neden geberttin?
Pavurya Mermer'e doğru iki adım attı. Neredeyse burun buruna geldiler.
Senin beni tanımana gerek yok. Ceset arıyor musunuz? Ben de para arıyorum. Ben aradığınızı getireyim, siz de paramı ödeyin. Temiz anlaşma. Arkadaşlığa gerek yok. Ticaret için buradayım ben.
Molotov ağzındaki kürdanı oynatarak ayağa kalktı.
Şöyle yapalım o zaman. Karşıdaki caddedeki baklavacı Rasim'le başlayalım.
Ne kadar ödeyeceksiniz?
100 mecidiye.
Kaça satıyorsanız yarısını isterim.
Tamam o zaman. Anlaşma bozulur. Ben de jandarma çağırırım. Öyle yapalım mı?
Olur tabii. Çağırın. Ben de sizin mezarlıklarda nöbet tutup yeni gömülmüş taze ölüleri kaçırdığınızı, bu ölüleri ünlü bir tabibe çalışmaları için sattığınızı anlatırım. Öyle yapalım mı?
Tüm kardeşler dönüp Bülent'e baktı. Bülent daha Pavurya'yı konuşmaya başladığı anda konunun buraya geleceğini bildiğinden başı eğik bir şekilde beklemekteydi. Molotov biraz düşündü.
Tamam o zaman. Burada birbirimizi öldürmeye başlamanın bir anlamı yok. Ödemenin yarısı senin olsun ama karşılığında korumamız da olacaksın.
Ek ücret isterim.
Oho, sen de çok uyumsuzsun beyim.
Pavurya bir süre kendi kendine düşündü.
Bana kalacak oda verirseniz korumalık da yaparım.
Bir dakika verir misin bize?
Dört kardeş içerideki başka bir odaya girip kendi aralarında bir süre konuştuktan sonra geri döndüler. Yine sözcüleri Molotov'du.
Kardeşlerimle konuştum. Burada kalabilirsin. Hem geceleri dükkanı da korunmuş olursun.
Pavurya etrafına bakındı bir süre.
Burada neyi koruyacağım ki? Mumya sargısı çalmak için mi girecekler dükkana?
Hırsızlardan korumak için değil zaten.
Pavurya elde ettiklerinden memnundu. lafı daha fazla uzatıp kendisine vaat edilenleri riske atmak istemedi. Üstelik sakladığı Mecidiye çuvallarını burada muhafaza etmenin daha güvenli olacağına karar verdi.
Kabul.
Molotov anlaşma için elini uzattı. Pavurya kardeşleri tek tek süzdükten sonra Molotov'un elini sıktı. Geri kalan kardeşlerle el sıkışırken Molotov paltosunu giydi.
Hadi o zaman şu arabadaki herifi indirelim de meyhaneye gidip anlaşmamızı kutlayalım.
Buraya kadar anlattıklarım hikayemizin giriş kısmıydı sevgili dostlarım. Bendeniz Laternacı Turkoli muhteşem bir teklifle bu 5 adamın karşısına çıkacaktım. Fizik olarak değil tabii. Çeşitli elektronik aygıtları iletişim aracım olarak kullanarak. Onlara sunacağım teklifi geri çevirmeleri imkansız olacaktı. Fakat acele etmeyecektim. Öncesinde bu 5 adamın gerçekten işlerinde başarılı, güvenilir ve erdemli olduklarından emin olmam gerekiyordu. Emin olduğum zaman hikayemiz asıl o zaman başlayacak.